Ayrım 4. 8. bölüm. Benden nasıl hoşlandı? Güler. İşte böyle. Bilemiyorum bu kadarcık konuşmalardan, düşüncelerden onları yeterince tanıyabildiniz mi? Aslında kim kimi yeterince tanıyabilir ki? Aslında insanın kendini bile iyice tanıdığından kuşkuluyum. Örneğin ben. Akıllı olduğumu biliyorum. 40 yaşını geçtim. Ama çok genç kafalıyım. Gözlem yeteneğim var. İnsanları suçlamadan, yargılamadan anlayabiliyorum. Engin bir hoşgörüye sahibim. Bunlar tamam da şu anda evim, dersler, arkadaşlar, kitapların dışında hiçbir şeyi aramadığım, özlemediğim doğru mu acaba? Kendimi iyi sanmam gerçek mi yani? Hiç düşünmek bile istemiyorum bunu. Yılmaz'la çok güzel bir beraberliğimiz vardı. O iri yarı, yakışıklı adam nasıl benden hoşlanmıştı? Nasıl aşık olmuştu? Hala anlayabilmiş değilim. Tamam, o zaman daha bakımlı, daha güzeldim diyemeyeceğim. Akıllıyım dememin en önemli nedeni bu zaten. Güzel olmadığımı biliyorum. Hele şimdi, dilim varmıyor ama çirkin bile sayılabilirim. Kiloluyum. Özellikle kalçalarım iyice genişledi. Saçlarım kıvırcık, üstelik tutam tutam beyazladı. Boyatmıyorum. 50 yaşında gibi duruyorum, buna eminim. Gözlerim güzel. İri ve ela. Ama gözlük takıyorum. İncecik tel çerçeveli bir gözlük. Yanağımda leblebi büyüklüğünde bir ben var. Hafifçe kabarık. Yok, kesinlikle iğrenç görünmüyor. Öyle olsa aldırırdım. Yılmaz'la tanıştığımızda daha zayıftım. İyice zayıftım. Saçımda beyazlar da yoktu. Tek fark bu. Belki biraz daha canlıydım. Neşeli, hareketli, çok konuşkan, çok komik bir kız. 25 yaşındaydım. O da 27. Tam 7 yıl hiç durmadan konuştuk. Bir restorana gittiğimiz zaman hiç konuşmadan yemeklerini yiyen çiftleri inceler gülerdik. Hatta yan masada oturanları dinlerdik çaktırmadan. Sağa sola tavana bakarlar, zorla sohbet edecek bir şeyler ararlar, ancak yemekler hakkında konuşacak bir şey bulabilirlerdi. Seninki nasıl? Tadına bakmak ister misin? Sosu çok güzel olmuş. Sen sufle söyle, ben sakızlı muhallebi, bölüşelim. Konuşacakları şey yoksa ne diye geliyorlardı böyle pahalı bir restorana, derdik. Otur evinde ye yemeğini, parana yazık. O çiftleri incelediğimiz süre içindeki sessizliğimiz bile bize zaman kaybı gibi gelirdi. Kıkır kıkır gülerdik sonra. Yılmaz canı istediği her kadını tavlayacak nitelikte bir erkekti. Ama beni sevdi işte. Uzaktan gelirken ona bakar, sanki haksızlık ettiğimi düşünürdüm. Güzel kadınların bile kendilerine tam güvenleri yokken benim böyle oluşumda bir gariplik yok sanırım. Önce akıl diyen erkekler de varmış demek ki. O da bana rastladı işte. Bakmazdı bile o çıtır denilenlere. Gülmesi tutardı birbirine benzeyen sarışınları görünce. Benim kendime güvensizliğimi anlamıştı elbette. Bir gün yataktan kalkmadan deli gibi çarşafların arasındaki geceliğimi aradığımı görünce, "Giymene gerek yok. Kalk ve yürü. Ben seni tanıyorum. Beğeniyorum, seviyorum." Sevgiyle dik memeli, gergin karınlı, güzel kalçalı, uzun bacaklı olmanın ne ilgisi olabilir? Sadece çok güzeller mi sevilir? Üstelik sen benim için çok güzelsin, demişti. Bundan daha şahane ne olabilir? Söylediklerinin ne kadar gerçek olduğunu bilemiyordum. Çünkü ben yakışıklı birini seviyordum. Eğer o, koca göbekli, gözlüklü, kısa boylu bir erkek olsaydı ne olurdu? Doğrusu bunu hiç bilemeyeceğim. İşte bunun için içimde hep bir haksızlık ediyorum duygusu yaşatıyorum. Eğer o kaza olmasaydı, tam 17 yıldır birlikte yaşıyor olacaktık. Bugün onunla bir restorana gitseydik, biz de yalnızca yemekler hakkında konuşan çiftlerden biri mi olurduk acaba? Bunu hiç bilemeyeceğim ve her zaman asla öyle olmazdık diye düşüneceğim. Aşkların hiç bitmemesi için bir gün ansızın tam ortasında kesip atmak mı gerekiyordu acaba? Ben size Demet ile Selin'den söz edecektim ya da Sinan ve Bora'dan. Sinan ve Bora'yı kızların anlattıkları kadar tanıyorum. Ama kendi içimde daha da ileriye gidip bu erkeklerin nasıl olduklarını yargılıyorum. Uzaktan her şey daha iyi anlaşılıyor. Sinan'ı biraz tanıdınız mı? Dürüst bir genç. Dümdüz. 5 yıldır Demet'i hiç üzmedi. Laf olsun diye bir yüzük taktılar. Çünkü demet tanınmış bir yüz. Nişanlı olunca daha rahat dolaşabiliyorlar. Sinan'ın üç ortaklı bilgisayar şirketi var. İş yerlerine sistem kuruyorlar. İşi daha yeni rayına oturttu. Yıllardır uğraşıyor bir baltaya sap olabilmek için. Önce turizmle ilgilendi. Sonra bir arkadaşının açtığı bara ortak oldu. Hep hüsran, hep zarar. Bu şirketi kurduğunda ilk ortağı tarafından dolandırıldı. Sağa sola borçlandı. Demet hep arkasındaydı. İş kuruyor diye ona hep yardım etti. Hem borç para vererek hem de hissedilmeyen yardımlarla. Doğum günü, yılbaşı, sevgililer günü, her fırsatta, bayramlarda bile ona armağanlar aldı. Giyeceği ayakkabıyı bile. Bayram hediyesi bahanesiyle demet alıyordu. İşlerinin bozuk olduğunu biliyor, gururu kırılmasın diye alacaklarını özel günlere denk getirerek armağan olarak veriyordu. 23 Nisanlarda, 29 Ekimlerde bile hediye aldığı olmuştur. Sinan da onu pek üzmedi. Hafta sonlarını hep ona ayırdı. Arada bir hafta araları da geldi. İlk yıllar buluştuktan sonra mutlaka annesinin evine dönüyordu. Bu da Demet'in çok garibine gidiyordu. 30'una yaklaşan bir erkek geceleri nasıl dışarıda kalamaz diye sinirleniyordu. Şimdilerde gece kalmaya da başladı. Anne Demet'e onay vermiş olabilir. Demet ise anne-oğul ilişkisinin boyutlarını henüz çözebilmiş değil. Sinan bir ana kuzusu mu yoksa ana evinden kopamayan bir tembel mi? Ama bu Demet'e göre küçük bir olumsuzluk. Onun için önemli olan iç huzuru. Birlikte olmadıkları akşamlar, acaba Sinan şimdi ne yapıyor diye hiç düşünmüyor. Sinan da hiçbir şey yapmıyor gerçekten. Erkek erkeğe gezmeye, şamata yapmaya bayılıyor. Barlara falan da gidiyor. Hepsi bu. Bugüne dek yaptığı en büyük çapkınlık, barların o ana baba günü kalabalığındaki sırt sırta duruşlarında yakın temas nedeniyle tanışmak zorunda kaldığı kızlarla bir süre sohbet etmek. İçinden gelmiyor başka bir şey. Söylüyorum ya, tembel bir erkek o. Flört etmeye bile üşeniyor. Hatta galiba sevişmeye de üşeniyor. Sanki bir ihtiyaç gidermek seks onun için. Mesela ön sevişme lafını ne zaman duysa gülmesi geliyormuş. Bu bir görev mi yahu? Sevişmenin önü arkası mı olurmuş? İnsan nasıl isterse öyle sevişmeli diye düşünüyormuş. Ama bu duygularını pek dile getirmiyor. Çünkü o zaman herkes tarafından çok ayıplanacağını biliyor. Konuşmalarına bakılırsa tüm erkekler bir ön sevişme uzmanı çünkü. Ancak Demet onun birkaç kez bu tür espriler yaptığını söylemişti bana. Biraz önce Sinan Demet'i hiç üzmedi dedim ama hiç sevindirmedi de. Yalnızca huzur verdi. Demet de ne üzülmediğinin farkında, ne sevinmediğinin. O yalnızca huzurunun farkında. Söz ön sevişmeden açılmışken buraya gelelim. O ön sevişmeyi bilir, uygular da. Sevişmeyi sever çünkü. Oral seks yapmaktan hiç hoşlanmamasına rağmen onu bile yapar. Ama yalnızca karısıyla. Hiç tanımadıkları bir kadınla daha ilk gece bunu yapan erkeklere çok da şaşırır. Kadının temiz olup olmadığını iyice bilmesi gerekir ki bunu anlayacak kadar uzun kaçamaklar yaşamaz. Bence Bora bu kaçamaklar sonucu hiç vicdan azabı duymaz. Ona göre doğanın kuralıdır bu. Erkekler tohumlarını saçmak zorundadır. Saçtıklarında ise bunun evdeki eşlerine hiçbir zararı olmaz. O yüzden hastalık kapmamaya çok özen gösterir ki Selin'e bir zarar gelmesin. Çok yolculuk ediyor. Yurt dışındaki tüm maçlara gidiyor. Kaçamakları da genellikle buralarda oluyordur eminim. Çünkü o erkekler topluluğu öyle bir dünya ki o canavar erkekler farklı birilerini içlerinde yaşatmazlar. Hele bu çapkınlık konusunda. İstemiyorum. Ben karımı seviyorum. Yapamam diyen bir erkek düşünebiliyor musunuz? Kadın kadın diye gözü dönmüş o erkekler arasında. Yıllarca birbirlerini anlatıp alay ederek adamı yapmadığına pişman ederler. Onlara göre bu yaptıkları masum bir eğlence. Bizim üniversitede bile yurt dışında bir kongre sırasında akşam yanına gelen kadını reddeden hocayı, bizim Çetin Bey'i anlatıp duruyorlar hala. Sanki adam çok yanlış bir şey yapmış gibi. Öyle bir aşağılayarak anlatıyorlar ki hem de. Oysa ben Bunu duyduğumdan beri Çetin Hoca'yı ne zaman görsem sevgiyle bakıyorum ona sırf bu yüzden. Bana göre farklı bir erkek o artık. Bora kadınları seviyor, onları fark ediyor. Hangi kadınla karşılaşırsa karşılaşsın, bir saniye içinde kadının sanki fotoğrafını çekiyor. Ayak bilekleri kalın mı? Kalçası geniş mi? Memeleri dik mi? Hepsini görüyor. Hatta iddiasına göre kadının cinsel organının bile nasıl olduğunu tahmin edebiliyor. Karşılaştığı kadını beğense de beğenmese de mutlaka hoş bir söz söyleme gereğini duyuyor. Söyleyecek bir şey bulamasa kıyafetini övüyor. Gömleğiniz ne kadar şık, ayakkabılarınız ne kadar güzel falan diyor. Eskiden bunu Selen'in yanında da yapıyordu ama sonra vazgeçti. Çünkü o bundan hiç hoşlanmıyor. Benim yanımda bunları yapıyorsan ben yokken kim bilir neler yapıyorsundur diye kızıyor. Bora, iltifat ettiği kadınlarla ilişkiye de girebilen bir erkek. Ancak çok kısa sürüyor bu maceralar. Selin ondan pek şüphelenmiyor. Belli ki uzun ilişkiler onu ürkütüyor. İnsanın hayatında bir uzun ilişki yeter diyor. Hem Selin'i üzmek gibi bir niyeti de yok. 9. bölüm. Yatar mıydın? Demet, Sinan. Bulmaca çözerken fotoğraftaki Amerikalı oyuncu maddesini Brad Pitt diye doldurduktan sonra kalemi çenesine dayayarak düşünmeye başladı Demet. Dört dörtlük bir erkek nasıl olmalı acaba? Masanın üzerinde duran taksitli ödemelerini hatırlatmak üzere yollanmış bir sürü kötü haberci kağıtlardan birinin arkasını çevirdi ve tek tek yazmaya başladı. Uzun boylu, kumral, güzel yüzlü, güzel vücutlu, güzel el ve ayaklı, muntazam beyaz dişli, sadece göğsünde biraz kılları olan, küçük popolu, göbeksiz, aşırıya kaçmayan adaleleri olan. Sportif, iyi yüzen, tenis oynayan, tehlikeli sporları bile yapmaktan kaçınmayan. Esprili ama sulu değil. Konuşkan ama kadını ilgiyle dinlemesini bilen. Kadını güldüren ve kadına gülen. Çok temiz olan. Spor ve şık giyinen. Çok iyi dans eden. İyi bir işi olup çok para kazanan. Başarılı ve zengin olduğu halde bununla kasılıp şişinmeyen. Sürpriz yapmayı seven. Çok iyi sevişen, uzun uzun, tadını çıkararak. Kitap okuyan, kaliteli müzik seven, sinemadan hoşlanan. İnsan hakları, barış gibi meselelere soğuk durmayan. Kıskanç ve sahiplenici olmadan ilgisini gösteren. Kadınları seven ama asla bir sevgilisi varken onlarla ilgilenmeyen. Bütün kadınlar onun peşindeyken yalnızca sevgilisini gören. Sevgilisinden başka hiçbir kadını istemeyen. Kadın üzerine atlasa bile asla canı çekmeyen. Sevgilisini deli gibi seven, kör kütük aşık olan. Ondan ev işi beklemeyen, gerektiğinde çok güzel yemekler yapan, annesinin kusurlarını fark edebilen, sevgilisinin annesini çok seven. Sanki şeytan dürtüyordu. Yazdıkları 20 maddeyi geçmişti ama telaşla düşünüyordu. Aynı maddeleri farklı cümlelerle tekrar yazıyordu. Başka bir şeyler daha olmalıydı. Sanki şişeden çıkmış cine idealindeki erkeği ısmarlıyordu da eksik bir şeyler bırakmamaya çabalıyordu aceleyle. En önemli şeyi bulamadığını sanıyor, dünyanın en ciddi işini yapıyormuşçasına anımsamaya çalışıyordu. Başka ne olabilir bunu bulamadı? Ama bu kez de bu maddelerin hangisinin Sinan'da bulunduğunu işaretlemeye başladı. Evet, yakışıklı. Evet, iyi yüzer. Evet, temiz. Şık. Evet, ev işi beklemez. Evet, kıskanç da değil. Pek değil. Başka kadın meselesini abarttığı için kendi kendine gülerek o maddelerin tümünü işaretledi. Sadece kadın üzerine atlasa bile canı çekmez maddesinde takıldı. Güldü. Acaba o zaman dayanamayıp yapar mı diye düşündü. Karar veremedi. Sonunda yapmaz herhalde diyerek onu da işaretledi. Tuhaf bir durum çıkmıştı ortaya. İşaretlemediği maddeler sanki o kadar önemli değil gibi duruyordu. Ama oldukça fazlaydı. Uzun uzun tadını çıkararak sevişmek, zengin olmak, iyi dans etmek. İşaretlediği maddeler ise önemli konulardı. yani başka kadınlara bakmamak falan ötekilerden daha önemli değil miydi? O zaman Sinan maçı kazanmış mıydı? Tam bu sırada kapı çaldı. Ardından bir anahtar sesi duyuldu ve Sinan içeri girdi. Demet gülümseyerek yerinden kalkmadan baktı. Evet, gerçekten çok yakışıklıydı. Çok güvenilirdi. Konuşkan ve esprili olmasa bile dinlemesini ve gülmesini bilirdi. Anket kağıdını sakince buruşturup masaya bıraktı. Sonra aniden böyle bir şey sormayı aklından bile geçirmediği halde, "Sinan, bir kadın senin kucağına atlasa onunla yatar mıydın?" diye sordu. "Ne?" dedi Sinan. Afallamıştı. Gerçekten anlayamamıştı ne sorduğunu. "Hiç tanımadığın güzel bir kadın birdenbire kucağına otursa, seni okşamaya başlasa, bundan zevk alır mıydın?" "Niye yapsın ki hiç tanımadığın bir kadın böyle bir şeyi?" "Varsayalım ki yaptı. Seni okşamaya başladı. Son derece dekolte giyinmiş. Ereksiyon olur muydun yani?" Bir keresinde Romanya'da erotik şovlar olan bir pavyonda kadın gelip kucağıma oturmuştu. Ama hiçbir yerim kıpırdamamıştı. "Bu öyle değil. Bomboş bir odada yapayalnızsınız." "Soda yok mu bu evde? Midem bir tuhaf da," dedi Sinan. Ok yaydan çıkmıştı ve sorduğu sorunun yanıtını almadan konuyu kapatacak bir kadın da bu yeryüzünde bulunmuyordu. Israr etti Demet. "Cevap versene Sinan, onunla yatar mıydın?" "Yahu yapma lütfen, ne saçma şey bu yaptığın? Eve gelir gelmez, insan bir hoş geldin der. Nereden çıktı bu şimdi?" "Onunla yatar mıydın?" "Yatmazdım." "Ama seni okşuyor, oranı buranı tutuyor, fermuarını açıyor. Kolundan tuttuğum gibi indirirdim kucağımdan." "Niçin yalan söylüyorsun?" "Soruyorsun, cevap veriyorum. Niçin inanmıyorsun?" "Çünkü bu durumda o kadını kucağından itecek bir erkek yoktur da ondan." "Bana inanmak zorundasın. Sorunun yanıtı bu. Kadın çok güzel ama açık saçık giyinmiş, seni öpüyor. Her tarafını öpmeye başlıyor." Sinan ilgiyle Demet'in yüzüne bakıyordu. Bu bir şaka mı yoksa gerçekten ciddi bir soru mu anlamaya çalışıyordu. Bunun ardından bir kavga mı gelecekti yoksa? Demet birdenbire kahkahalarla gülmeye mi başlayacaktı? Ciddi olacağını sanmıyordu. Kadınların bu soruları sorarken ne kadar ciddi olduklarını hala öğrenememişti ve sorunun net cevabını kendi içinde düşünmeye de üşeniyordu. Nasıl bir tavır takınması gerektiğini kestiremiyordu. Sıkılmıştı. Tekrarladı. "Yatmazdım." "Ama şeyin kalkardı değil mi?" "Herhalde kalkardı. Taş parçası değilim ya." "Demek öyle." "O zaman canın isterdi yani." Demek öğlenin tonlaması hafif bir ciddiyet kazanmışa benziyordu. Soğuk, buz gibi bir ses çıkmıştı Demet'ten. Hatta kırgın bir "demek öyleydi" bu. Sinan, konuşma uzarsa işin ciddileşeceğini sonunda anladı. Konuyu kapatmak istedi. Televizyon kumandasını eline aldı, rastgele bir düğmeye bastı. "Ne sinir oluyorum bu adama," dedi. "Konuyu değiştirme ve dürüstçe cevap ver," dedi Demet. Artık gülmüyordu ve sesinden sabırsızlandığı anlaşılıyordu. Sinan ise sıkılmaya başlamıştı iyiden iyiye. "Yatardım," dedi sertçe. "Yatardım elbette. Kadının yapmadığı şey yok baksana. Oramı buramı öpüyor. Ne yapayım? Mecburen yatardım." "Git yat o zaman," dedi Demet. Elindeki kalemi Sinan'a fırlatmıştı. Sinan göğsüne çarpan kalemi tutmaya çalıştı. İnanamıyordu. Ama Demet sahiden kızgındı. "Deli misin sen?" dedi. "Deli değilim. Git yat o kadınla hemen." Sinan gülmeye çabaladı. Demet'in yanına gidip ona sarılmak istedi. "Yeter artık. Bu şakayı çok uzattın Demet. Geceyi rezil etme lütfen. Hadi bırak bu saçma sapan konuşmaları," dedi. Demet sertçe geri çekildi. "Demek yatardın öyle mi? Git yat hemen. O maddeyi de karalıyorum o zaman. Geriye ne kalıyor bir bak bakalım," diye bağırarak masanın üzerinden aldığı buruşturulmuş anket kağıdını Sinan'a fırlattı. Sinan top haline gelmiş kağıdı havada yakaladı. Öylesine şaşırmış ve öyle sinirlenmişti ki hiç yapmadığı bir şey yaptı ve "Peki gidip yatıyorum o zaman," diyerek hızla kapıyı vurup çıktı. Demet hınzırca güldü. Kanepeye uzandı. Televizyona bakmaya başladı. Sevgilisi Bu tür anlamsız bir kışkırtma sonucu evi terk eden kadınların haksız olduklarının bilinci içinde daha ilk saniyeden itibaren duydukları "acaba beni gerçekten bırakır mı?" endişesi içinde hiç yoktu. Ayrım sonu, sayfa 37.